Şimdi Burhan abi bir dua ızdırar derecesine gelse kabul edilir diyor usta. Izdırar derecesine gelse. Yani böyle bir dua var. Demek ki zaruret derecesine, mecburiyet derecesine gelse. Yani şöyle anlıyorum ben. Artık insanın sebepler hastaysa doktor, ilaç, ameliyat vesaire. Bunların hepsinden artık ümidini kesmiş bir vaziyette. Sadece ve sadece bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a müteveccih olmaz. Hasta olan azalarının diliyle, işte diyelim kanserse kanserleşmiş hücrelerinin diliyle veya işte 100 trilyon hücresinin ayrı bir dil olup Cenab-ı Hak'tan şifayı talep etmesi gibi bir şey. Izdırar duası için ümitlerin söndüğü yerde ışık diyebiliriz. Çaresizlik yorganından silkinmek, ölüme ramak kala dirilmek, hayat bağlarının kopacak denildiği yerde hayatı kucaklamakta diye biliriz. Bu ızdırar duasını anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz noktasında işte ümitsizliğe düşmemek, intihara sevk eden bir takım işte manevi rahatsızlıkların kucağına düşmemek için bunu anlamak lazım.
Evet.
Çünkü insan hasbelkader başına çeşitli hastalıklar
Her türlü şey.
geliyor yani. O imtihana tabi tutulma ihtimali söz konusu. Bu ızdırar duası nedir? Bunu Risale-i Nur'dan da
Evet.
böyle örneklendirebilir miyiz?
Anladım. Yani ızdırar duası zorda kalanların yaptığı dua.
Evet.
Cenab-ı Hak kimseyi zora koymasın.
Tamam.
Ama li hikmetin Cenab-ı Hak insanlara devamlı sıkıntı veriyor ki, musibet veriyor ki, hastalık veriyor ki bu gibi şeylerle de insanın kıymeti artsın. Makamı artsın. Cenab-ı Hakk'a teveccüh artsın. Çünkü Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıkça, Cenab-ı Hakk'a teveccühümüz arttıkça bizim şeyimiz de artıyor. Makamımız ve mertebemiz de artıyor. Şimdi Üstad-ı birinci sözde diyor ki her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi kök ve damarlar Bismillah der.
Maşallah.
Şimdi bunu bir analiz etmek lazım. Dedim ya Kehanet kitabını yani Üstad-ı oturmuş, önüne koymuş, adeta bunu sayfa sayfa, cümle cümle, kelime kelime okumuş ve okutmaya çalışmış. Değil mi?
Elhamdülillah.
İşaret-i Hücaz'da besmele bir ruhtur diyor Üstadımız. Onu bir insan, o besmeleyi, bütün kainat lisan hali yapıyor ama insan da lisan-ı kal ile de, değil mi? O besmeleyi zikrettiği vakit, o besmeleyle o işe başladığı vakit adeta Cenab-ı Hakk'ı ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerini kendi yapacağı işe yardımcı olarak çağırmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim bir cihetle ibadettir, bir cihetle de duadır. Değil mi? İbadetin ruhu zaten dua. Şimdi burada Üstadımız da nebat, ağaç ve otların ipek gibi kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Erzurum'dan Rize'ye gittik biz. İspir yolu üzerinden. Yemyeşil muazzam bir sahne var, manzara var. Orada kaya, üzerinde bir gram toprak yok. Bir ağaç öyle bir ona nüfuz etmiş ki, adeta ruhun beden içerisinde nüfuz etmesi gibi. Damarları, kökleri oraya böyle her tarafına böyle elini atmış, pençelerini atmış. Orada kayanın üzerinde duruyor. Enteresan bir şey. Peki bu yumuşak kök ve damarlar oraya nasıl giriyor? İşte Üstadımız diyor ki, yine bunun zahiri sebepleri var. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, çünkü imtihan var burada. Neticede burada kendisi, Ya Rabbi benim büyümem lazım. Benim inkişaf etmem lazım. Benim meyve olan yavrularımı büyütmem lazım diye zorda kalan o haliyle Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Cenab-ı Hak da ona umulmadık yerden pencereler açıyor. Normalde baktığın vakit o kayayı sen balyozla, ondan sonra demir aletlerle zor kırarsın
Oluyor mesela temel açarlar
mesela. Mesela.
kayalar nasıl kırıyorlar yani.
Ha.
Böyle
İşte
kulağınızı tıkıyorsunuz
ya
ancak yani rahat ediyorsunuz.
mümkün değil. Bak insansın bir. Elindeki alet edevat da son model diye mesela şeyler. Yine de zorla. Peki
Doğru.
bunun o ipek gibi yumuşak kök ödemeler nasıl deliyor geçiyor? Besmele ile. Bismillahirrahmanirrahim. Zorda kalmanın verdiği bir şeyle Cenab-ı Hakk'a yalvarması ve yönelmesi. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Demek ki biz Allah namına, Rahman namına zorda kaldığımız vakit dayanırsak her şey bize musahhar olur.
Tabii Cenab-ı Hak, tabii neticeyi Cenab-ı Hak yaratmakla birlikte.
Evet.
Yani bazen mesela şifa vermeyebilir.
Mesela.
Ama biz hakikaten bütün kalbimizle, ruhumuzla Cenab-ı Hakk'a müteveccih olsak en dehşetli hastalıklardan da bizi kurtarabilir.
Yani.
Nitekim bunun pek çok örnekleri müşahede edilebiliyor.
Elhamdülillah. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle, mükemmel bir kolaylıkla intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi. Havuç gibi mesela, turp gibi mesela. Hmm. Değil mi? Yer altında yemiş veriyor bunlar. Yani yer üstünde ne kadar ilerliyorsa bir ağaç, yer altında da o rahatlıkla ilerliyor.
Ama aşağısı taş tabakası ya. Var.
Hem şiddetli hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, ya tabiiyunun, tabiat perestlerin, tabiattaki kanunlar esastır. Bu kanunlar muvacesinde mahlukat, mevcudat iş yapar ve mecburdur buna diyenlerin ağzına şiddetle tokat vuruyor.
Hani kanun var.
Ya, kör olası gözüne parmağını sokuyor. Ve diyor ki, en güvendiğin salabet, katılık ve hararet dahi, sıcaklık dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi kök ve damallar birer asay Musa aleyhisselam gibi, fekul nedrib bi asakel hacer, vur asanı taşa buyurduk. Bakara'da geçiyor. Emre imza ederek taşları şak eder, parçalar.
Evet, yani bazen sert olan taşı yumuşak damarlar, kökler deliyor. İşte sigara kağıdı gibi ince, nazik yaprakları bazen de ateş yakamıyor. Yani kanunlar iptal ediliyor.
Tabii canım,
her şey emir tahtında, Allah'ın kudreti, iradesi tahtında hareket ediyor, sırrı zahir oluyor.
Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar, birer azay İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan harete karşı ya narukuni berden ve selamen ayetini okuyorlar. Mesela biz bir halı yıkıyoruz mesela. Halı yıkadığımız vakit akşama kadar kuruyor sıcakta. Peki bu ipek gibi kök ve şeyler, sigara kağıdı gibi ince olan yapraklar niye kurumuyor? İbrahim aleyhisselam ateş yakmadığı gibi ya narukuni berden ve selamen ayetini, değil mi? Orada adeta her bir yaprak sanki okuyor ve Cenab-ı Hak'tan muhafaza olmayı diliyor. Mesnevi Nuriye'de bununla alakalı bir yer daha var. Beni çok etkilemiştir. Yani ehli iman olmasına gerek yok. O zorda kalmanın verdiği bir aciz hali, acizini anlama hali var ya, zaafını hissetme hali var ya, o anda o zatın yaptığı o dua, o insan yaptığı o dua, Cenab-ı Hak tabii yine lisanı, ihtiyacı fıtriye uygun ama Cenab-ı Hak'ın hikmetine de uygunsa öyle de diyeceğiz, değil mi? Cenab-ı Hak o duayı da kabul ediyor. Mesela Mesnevi Nuriye'deki yeri okuyayım. Arkadaş diyor, bilhassa muzdar olanların, zorda kalanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bilhassa muzdar olanların...
Şeyin duası buraya bakıyor mu abi? Mazlumun duası.
Mazlumun duası tabii. Zulme uğradığı vakit, değil mi?
Yani. Ya. Çok zorda kalmış artık. Elinde bir güç yok, iktidar yok.
Öyle bir dua diyor ki.
Dua edince deniliyor ki işte şey, semaya kadar şey yapar, mazlumun ahı indirir şahı denilmiş.
Mazlumun ahı indirir şahı.
Daha semaya sirayet ediyor.
Bazen o gibi duaların hürmetine, bazen. Çünkü Cenab-ı Hak hiçbir şeye mecbur kılmıyor kendini.
Tabii.
İradesini hiçbir şeyle kayıtlamıyor. Sebep-sonuç ilişkisi %100 değildir yani. Bütün sebepler hazır. Allah vermezse vermez.
Mecbur değil ki abi.
Sebeplerin artması nispetinde Cenab-ı Hak onu dua kabul edip veriyor ama isterse de vermiyor.
Vermiyor.
Bazen o gibi duaların hürmetine en büyük şey, en küçük bir şeye musahhar ve muti olur. İtaatkar ve hizmetkar olur.
Evet.
Evet. Kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine.
Sanki burada ipucu veriyor. Fakir, evet. Kalbi kırık.
Evet. Ya.
Ve masum olmak. Hem fakir,
evet.
Hem kalbi kırık,
evet.
Hem masum olanın duası
hürmetine.
Reddedilmez.
Denizin fırtınası, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevap veren zat bütün mahlukata hakimdir.
O masumun da sesini,
evet, hem o masumun halini, sesini dinliyor, ona hakim, hem de ona zarar veren o büyük unsurun da dizgini elinde.
Elhamdülillah.
Öyleyse bütün mahlukata dahi Halık'tır.